Ayrım 3 Baba Mario Puzo Sayfa 31 Lucy Mancini pembe tuvaletinin eteklerini kaldırarak merdiveni koşarak çıktı. Sonny Corleone'nin içkiden kızarmış yüzünü görünce ürktü. Ama geçen hafta boyunca bütün uğraşmaları bu sonucu elde etmek için değil miydi? 2 yıl süren üniversite hayatında Lucy aşk maceralarından bir şey anlamamış, erkeklerle olan arkadaşlığının hiçbiri bir haftadan fazla sürmemişti. İkinci sevgilisi kavga eder gibi orasının çok büyük olduğunu söylemişti. Lucy bunun ne demek olduğunu anlamış, bir daha erkeklerle ilişki kuramamıştı. Yaz boyunca Lucy yakın arkadaşı Connie'nin düğün hazırlıkları sırasında Sonny üzerine söylenenlere kulak vermişti. Bir pazar günü öğleden sonra Sonny'nin karısı Sandra açık açık anlatmıştı her şeyi. Zaten Sandra açık sözlü, iyi huylu bir kadındı. İtalya'da doğmasına rağmen pek küçük yaşta Amerika'ya getirilmişti. Güçlü, kuvvetli, koca memeli bir kadındı. 5 yıllık evliliği süresinde 3 çocuk doğurmuştu. Sandra ile öteki kadınlar Lucy'ye zifaf yatağının ne kadar korkunç bir yer olduğunu anlatmaya başladılar. Sandra tanrım diye kıkır kıkır gülmüştü. Sonny'ninkini ilk kez görüp başıma geleceği anlayınca avazım çıktığı kadar kanlı katil diye bağırmışım. 1. yıldan sonra içim 1 saat kaynatılmış makarna gibi pelteleşmişti. Sonny'nin başka kadınlarla yatıp kalktığını duyunca kiliseye gider bir mum yakarım. Gülmüşlerdi. Oysa Lucy apış arasının seyirdiğini hissetmişti. Şimdi merdivenleri koşarak çıkıp Sonny'ye giderken tüm bedenini korkunç bir ihtiras dalgasının kapladığını seziyordu. Sahanlıkta Sonny elinden tuttu, boş bir yatak odasına soktu. Odanın kapısı arkalarından kapanır kapanmaz Lucy bacaklarının titrediğini, ayakta duramaz olduğunu hissetti. Sonny'nin ağzı dudaklarının üzerine kapandı. Lucy acı, buruk tütünün tadını duydu, ağzını açtı. O an Sonny'nin elinin tuvaletinin altına girdiğini, kocaman sıcak elin ipek külotunu yırtıp uyduklarının arasını okşadığını hissetti. Lucy Sonny'nin boynuna sarıldı. Genç adam pantolonuyla uğraşırken öylece kala kalmıştı. Ardından Sonny'nin elleri çıplak kalçalarına uzandı. Kuş gibi tutup kaldırdı havaya onu. Birlikte yuvarlandılar yatağa, öylece oldukları gibi. Genç adamın dili Lucy'nin ağzının içindeydi. Kocaman bir dildi. Sonny atıldı birden. Lucy elinin birini adamın omuzundan ayırdı. Ona yardım etmek istiyor. Büyük bir minnettarlık duyuyordu Sonny'ye. Kendisine karşı silahlanmış bu erkeğe açık ve derin bir şükran duyuyordu. İşte bir yürek gibi atıyordu silahı. Yol gösterdi, ona yardım etti. Sanki bir ok kılıfıydı şimdi. Lucy'nin gövdesi okun birer şimşeği andıran barbar darbelerini zevkle benimsiyordu. Sonsuz acıyla beslenen bir zevkle. İnanılmaz, ulaşılmaz bir doruğa doğru yüceliyordu. Soluk soluğa kalmışlardı, birbirlerine sokuldular. Bir süreden beri çalıyordu herhalde ama kapının hafif hafif vurulduğunu o anda işittiler. Sonny pantolonunu çabucak ilikledi. Bu arada birden açılmaması için kapıya dayanmıştı. Lucy deli gibi ayağa fırladı. Tuvaletini düzeltti. Bakışları zevk doluydu. Ama ona zevk veren şey artık kara pantolonun içindeydi. Sonra Tom Hagen'ın sesini duydular. "Sonny, orada mısın?" Sonny rahat bir soluk aldı. Lucy'ye göz kırptı. "Evet Tom, ne var?" Hagen yine alçak sesle ''Don seni çalışma odasında bekliyor'' dedi. ''Şimdi!'' Tom'un uzaklaşan ayak seslerini duydular. Sonny birkaç dakika bekledi. Lucy dudaklarından öptü. Sonra odadan çıktı. Lucy saçlarını taradı. Tuvaletini gözden geçirdi. Jartiyerini düzeltti. Vücudu yorgundu. Dudakları şişmiş gibiydi. Odadan çıktı. Bacaklarının arasındaki yapışkan ıslaklığı hissetmesine rağmen yıkanmak için banyoya gitmedi. Doğrudan doğruya merdiveni inerek bahçeye çıktı. Gelinin masasındaki yerini aldı. Connie somurtarak ''Neredeydin Lucy?'' diye sordu. ''Sarhoş gibisin. Artık yanımdan ayrılma.'' Sarışın damat Lucy'nin bardağına şarap koydu. Çok bilmiş bir tavırla gülümsedi. Lucy aldırış bile etmedi. Koyu kırmızı sıvıyla dolu bardağı berelenmiş ve şiş dudaklarına götürüp içti. Bacaklarının arasındaki yapışkan ıslaklığı hissediyor, bütün vücudu titriyordu. Bardağın üzerinden gözleri özlemle Sonny Corleone'yi araştırıyordu. Başka kimseyi görmek istemiyordu bu gözler. Connie'nin kulağına edepsizce, "Birkaç saate kadar her şeyi öğreneceksin." diye fısıldadı. Connie kıkır kıkır güldü. Lucy terbiyeli terbiyeli ellerini masanın üzerinde kavuşturdu. Sanki gelinden hazine çalmış gibi gizli bir sevinç duyuyordu. Amerigo Bonasera Hagan'ın peşinden evin köşesindeki odaya girdi. Don Corleone büyük masanın gerisinde oturuyordu. Sonny Corleone pencerenin önünde durmuş bahçeye bakıyordu. O gün baba ilk kez soğuk bir tavır takındı. Ne konuğuna sarıldı ne de elini sıktı. Solgun yüzlü ölü gömücü bu düğüne davet edilişini karısıyla Don Corleone'nin karısının yakın arkadaş olmalarına borçluydu. Yoksa Amerigo Bonasera'yı hiç tuttuğu yoktu babanın. Bonasera dileğini zekice ve açıkça anlatmaya başladı. Kızımı, karınızın vaktiz kızını bugün buraya gelerek saygılarını sunmadığı için bağışlayın. Kendisi hala hastanede. Yabancıların yanında konuşmak istemediğini anlatmak ister gibi Sonny Corleone ile Tom Hagen'dan yana baktı. Oysa baba insafsızdı. Kızınızın başına gelen talihsizlikten hepimizin haberi var dedi. Ona bir yardımım dokunabilirse hemen söyleyin. Ne de olsa karım onun vaftiz annesi. Bu bir serzenişti. Ölü gömücü Don Corleone'yi adet olduğu üzere asla baba diye çağırmazdı. Yüzü kül rengi olan Bonasera, sizinle yalnız konuşabilir miyim diye sordu. Don Corleone başını salladı. Bu iki kişiye güvenim çok büyüktür. Benim sağ kolumdur onlar. Onlara odadan çıkmalarını söyleyerek hakaret edemem. Ölü gömücü bir an gözlerini kapadı, sonra konuşmaya başladı. Sesi sakindi, büyük acısını gizlemeyi iyi biliyordu. Kızımı Amerikan geleneklerine göre büyüttüm. Servetimi Amerika'da kazandım. Kızımı asla sıkmadım, onu özgür bıraktım. Ama ailesinin şerefini korumasını da öğrettim. Kızım bir erkek arkadaş buldu, İtalyan değil. Onunla sinemaya gidiyorlardı, gece eve geç dönüyordu. Ama delikanlı hiç bizi ziyaret etmedi. Bütün bunlara karşı çıkmadım, suç bende. 2 ay önce delikanlı kızımı arabayla gezintiye götürdü. Yanında bir de iri yarı arkadaşı vardı. Kızıma viski içirip ondan yararlanmaya kalkışmışlar. Kızım karşı koymuş, şerefini korumuş. O zaman kızımı dövmüşler bir hayvan gibi. Hastaneye gittiğimde kızımın gözleri mosmordu, çenesi kırılmıştı. Çektiği acıya rağmen ağladı. Baba, babacığım, niçin bana bunu yaptılar, neden dedi. Ben de ağladım. Bonasera daha fazla konuşamadı. Sesi duygularını belli etmemişti ama şimdi zavallı baba ağlıyordu. Don Corleone kendine hakim olamadı. Üzüntüsünü belirten bir davranışta bulundu. Bonasera devam etti, sesi acıyla titriyordu. Niçin ağladım biliyor musunuz? Kızım hayatımın ışığıydı, sevgili çocuğumdu, güzel bir kızdı, insanlara güveniyordu. Oysa artık hiç kimseye güveni kalmadı, bir daha güzel olamayacak. Bonasera'nın yüzü mosmor kesilmişti. İyi bir Amerikan vatandaşı olarak polise gittim, 2 delikanlı tevkif edildiler. Deliller onları suçluyordu, suçlarını itiraf ettiler. Yorgıç onları 3 yıla mahkum etti, sonra da karar tecil edildi. Hemen o gün serbest bıraktılar. Duruşma salonunda kala kaldım, bir aptal gibi. Orospu çocukları bana gülümsüyordu. O zaman karıma adaletin yerine getirilmesi için Don Corleone'ye gitmemiz gerek dedim. Baba adamın acısına saygı göstermek için başını önüne eğmişti. Ama konuşmaya başladığında sesi alıngan, gücenikti. ''Niçin polise gittiniz? Niçin derhal bana gelmediniz?'' Bonasera ancak işitilebilecek bir sesle, ''Benden ne isterseniz isteyin.'' diye mırıldandı. ''Dilediğinizi söyleyin ama ricamı yerine getirin.'' Bu sözlerde saygısız bir yan vardı. Don Corleone, ''İstediğiniz nedir?'' diye sordu. Bonasera Sonny ile Tom'a baktı, başını salladı. Hala Hagan'ın masasında oturmakta olan baba öne doğru eğildi. Bonasera bir an durakladı, sonra dudaklarını babanın kıllı kulağına yaklaştırdı. Don Corleone söylenenleri, günah çıkaranları dinleyen bir papaz gibi dinledi. Bonasera sözlerini bitirdi, doğruldu. Baba ona ciddi ciddi baktı. Yüzü kıpkırmızı kesilen Bonasera bu bakışlar karşısında ezilmedi. Sonunda baba bunu yapamam dedi. Duyduğunuz acı mantığınızı yok ediyor. Bonasera açıkça yüksek bir sesle istediğiniz fiyatı ödeyeceğim dedi. Bu sözleri duyan Hagen öfkeli bir hareket yaptı, başını salladı. Sonny Corleone kollarını göğsünün üzerinde kavuşturdu. Yüzünde alaycı bir gülümsemeyle ilk kez konuşulanlara kulak verdi. Don Corleone masadan kalktı. Yüzü hala anlamsız, sesi buz gibi soğuktu. ''Birbirimizi uzun yıllardan beri tanıyoruz.'' dedi ölü gömücüye. ''Oysa bugüne kadar bana ne danışmak ne de yardım istemek için geldiniz.'' Karım kızınızın vaftiz annesi. Buna rağmen bizi evinize kahve içmeye de çağırmıyorsunuz. Açık konuşalım, dostluğumu istemediniz. Bana borçlu kalmaktan korktunuz. Bonasera mırıldandı. Başımın derde girmesini istemedim. Don elini kaldırdı. Hayır, susun, susun. Amerika'yı cennet sandınız. Başarılı bir iş kurdunuz, iyi bir hayat yaşıyordunuz. Her istediğinizin yerine getirileceğini sandınız. Kendinizi asla gerçek dostlarla güçlendirmediniz. Ne de olsa polis sizi koruyordu. Mahkemeler vardı. Ne size ne de ailenize bir zarar gelemezdi. Don Corleone'ye ihtiyacınız yoktu. Çok güzel. Duygularımı incittiniz. Ama ben değerimi bilmeyen kişilere dostluk gösterecek bir insan değilim. Baba sustu. Bonasera'ya gülümsedi. Şimdi bana gelerek Don Corleone adaleti yerine getirin diyorsunuz. Üstelik bana şu kadarcık bir saygı duymadan söylüyorsunuz bunu. Kızımın düğün günü evime geliyor, benden cinayet işlememi istiyor, istediğiniz parayı ödeyeceğim diyorsunuz. Şimdi Don'un sesi nefretle dolmuştu. Hayır hayır, size kırılmadım. Ama bu şekilde davranmanız için size ne yaptım ben? Bonasera korku ve kaygıyla atıldı. Amerika bana bir kötülük etmedi şimdiye kadar. İyi bir vatandaş olmaya çalıştım. Çocuğumun bir Amerikalı olmasını istedim. Çok güzel konuştunuz, iyi. O halde yakınmanızı gerektiren bir şey yok. Yargıç yasalara göre karar veriyor. Amerika yasalara göre yönetiliyor. Kızınızı tekrar ziyarete gittiğinizde ona bir kutu karamela götürün. Bu onu avutacaktır. Yakınmayın artık. Ne de olsa pek önemli bir olay değil bu. Delikanlılar çok genç, heyecanlılar üstelik. Biri güçlü bir siyaset adamının oğlu. Hayır azizim Amerigo, hep dürüst davrandınız. Gerçi dostluğumu içe saydınız. Ama sizin sözünüze bir başkasının sözünden daha çok güvenirim. Onun için bu çılgınca düşüncelerinizi unutacağınıza söz verin. Amerikalılarınkine uymuyor duygularınız. Bağışlayın, unutun onları. Hayat talihsizliklerle doludur. Zalim ve küçültücü bir alayla söylenen bu sözler, babanın bastırmaya çalıştığı öfke zavallı ölü gömücüyü perişan etmişti. Ama Bonasera yine de cesaretle hakkını istedi. ''Ben adaletin yerine getirilmesini istiyorum.'' Don Corleone mahkeme adaleti yerine getirdi dedi. Bonasera başını inatla salladı. ''Hayır, onlar delikanlılara peşkeş çekler adaleti. Ben bu işten zararlı çıktım.'' Peki sizin istediğiniz adalet nedir? Kana kan dedi Bonasera. Fazla şey istiyorsunuz ama kızınız ölmedi, yaşıyor. Bonasera istemeye kızımın çektiği acıyı onların çekmesini istiyorum dedi. Don onun konuşmasını bekledi. Bonasera son gücünü toparlayarak size ne kadar borcum olacak diye sordu. Bir yakarıydı bu. Don Corleone arkasını döndü. Bu tutumu konuşmanın sona erdiğini gösteriyordu. Ama Bonasera yerinden kıpırdamadı. Sonunda yanılan bir dostuna duyduğu öfkeyi asla sürdüremeyen iyi kalpli Don Corleone ölü gömücüye döndü. Adamın yüzü bir ölü yüzüne benziyordu. Bembeyazdı. Nazik ve sabırlıydı. ''Niçin bana bağlanmaktan korkuyorsunuz? Mahkemeye başvurdunuz. Aylarca beklediniz.'' Aptal yerine konacağınızı bildikleri halde avukatlar sizden kucak dolusu para aldılar. Bir orospu gibi kendini satan yargıçtan adalet istediniz. Yıllar önce paraya ihtiyacınız olduğunda bankalara başvurdunuz. Bir yığın faiz ödediniz. Banka memurları verecekleri paranın karşılığı olup olmadığını anlamak için burunlarını olmadık yerlerinize sokarken şapkanız elinde sustalı maymun gibi beklediniz. Don sustu. Tekrar konuşmaya başladığında sesi daha da sertleşmişti. Ama bana gelseydiniz kesem size açıktı. Kızınızı mahveden o orospu çocukları için bana gelseydiniz, şimdi acı gözyaşları döken onlar olurdu. Sizin gibi dürüst ve namuslu kişilerin düşmanları benim de düşmanımdır. Don Corleone parmağını Bonasera'ya doğru salladı. İşte o zaman sizden çekinecek, korkacaklardır. İnanın bana. Bonasera başını önüne eğdi, titreyerek kesik kesik, dostum olun dedi. Kabul ediyorum. Don Corleone elini adamın omzuna koydu. Güzel, adalet yerini bulacaktır. Bir gün sizden buna karşılık bana bir hizmette bulunmanızı isteyebilirim. Ama sizden asla bir istekte bulunmamam da mümkün. O güne kadar sizin için yapacağım işi kızınızın vaftiz annesi tarafından verilmiş bir armağan kabul edin. Kapı minnettar ölü gömücünün arkasından kapanınca baba Hagen'a döndü. Bu işi Clemenza'ya havale et dedi. Ona güvenilir kişiler kullanmasını söyle. Başları kan kokusuyla dönmeyecek kişiler. Ne de olsa biz katil değiliz. Büyük oğlunun pencereden bahçeye baktığını fark etti. Boşuna diye düşündü Don Corleone. Santino işleri nasıl yürüteceğini öğrenmeye çalışmadıkça aile ona güvenemez. Asla bir don olamazdı. Başka birini bulması gerekiyordu. Hem de bir an önce. Ölümsüz değildi ki o. Bahçeden odadaki üç erkeği de şaşırtan bir alkış sesi yükseldi. Sonny pencereye iyice sokuldu. Gördüğü şey üzerine çabucak kapıya doğru seyirtti. Yüzünde sevinç dolu bir gülümseme vardı. ''Johnny düğüne geldi.'' dedi. ''Ben gelecektir dememiş miydim?'' Hagen pencereye yaklaştı. ''Gerçekten de vaftiz oğlunuz gelmiş.'' dedi Don Corleone'ye. ''Onu buraya getireyim mi?'' ''Hayır, bırak konuklarımız eğlensin biraz. Sırası gelince kendisi beni arar.'' Hagel'a gülümsedi. ''Görüyorsun ya.'' dedi. ''İyi bir çocuk o.'' Hagen kalbinin kıskançlıkla burkulduğunu hissetti. Soğuk bir tavırla. ''İki yıl oldu neredeyse.'' dedi. ''Mutlaka başı yine derde girmiş. Sizden yardım istemeye gelmiştir.'' ''Vaftiz babasına gelmeyip de kime gidecekti?'' dedi Don Corleone. Johnny Fontaine'in bahçeye girişini ilk gören Connie Corleone oldu. Gelin olduğunu unutarak Johnny diye haykırdı. Sonra Johnny'nin kollarına koştu. Johnny ona sımsıkı sarıldı, ağzından öptü. Karşılamaya diğerleri de geldiler. Hepsi Johnny'nin eski dostları, Westside'da birlikte büyüdüğü arkadaşlarıydı. Sonra Connie onu kocasına doğru sürükledi. Johnny sarışın genç adamın artık oyunun baş artisti olmadığına öfkelendiğini fark etti, hafifçe gülümsedi. Bütün sevimliliğini üzerinde toplayarak damadın elini sıktı, şerefine kadeh kaldırdı. Orkestranın bulunduğu yerden bildik bir ses duyuldu. ''Bize bir şarkı söylesen nasıl olur Johnny?'' Johnny başını kaldırdı. Nino Valenti ona gülümseyerek bakıyordu. Johnny Fontaine fırladı. Nino Valenti'ye sevgiyle sarıldı. Johnny ün kazanmaya, radyo programlarına çıkmaya başlayıncaya kadar Nino Valenti ile ayrılmaz iki dosttular. Birlikte şarkı söyler, kızlarla birlikte gezmeye giderlerdi. Johnny Hollywood'a film çevirmeye gittiğinde sık sık Nino'yu telefonla aramış, konuşmuş, ona bir kulüpte iş bulacağına söz vermişti. Ama sözünü asla tutmamıştı. Şimdi Nino'nun keyifli, alaycı, içten yüzünü görünce eski dostluk ve sevgisi yeniden canlanıverdi. Nino mandolinin tellerine dokunmaya başlamıştı bile. Johnny elini Nino'nun omzuna koydu. ''Bu şarkı gelin için.'' dedi. Sonra ayağıyla tempo tutarak eski bir Sicilya aşk şarkısının açık saçık sözlerini söylemeye koyuldu. Johnny şarkıyı söylerken Nino gövdesiyle anlamlı hareketler yapıyordu. Gelinin yüzü gururla pembeleşti. Çevrelerini kuşatan konuklar hoşnutlukla alkış tuttular. Çok geçmeden birlikte ayaklarını yere vurmaya, her dörtlüğün çift anlamlı, ihtiras dolu nakaratına katılmaya başladılar. Şarkı bitince öyle çok alkışladılar ki Johnny bir başkasını daha söylemek zorunda kaldı. Johnny Fontaine'le gurur duyuyor, övünüyorlardı. Onlardan biriydi Johnny. Ünlü bir şarkıcı, dünyanın en çok arzulanan kadınlarıyla yatan bir film yıldızı olmuştu. Yine de bu düğüne katılmak için 3000 mili aşıp vaftiz babasına gerekli saygıyı göstermeyi bilmişti. Nino Valenti gibi eski dostlarını hala seviyordu. Orada bulunanların çoğu Nino ile Johnny'nin eskiden birlikte şarkı söylediklerini hatırladılar. Oysa o zaman hiç kimsenin aklına Johnny'nin bir gün ülkenin en ünlü şarkıcısı olacağı gelmemişti. Johnny eğildi, gelini belinden tutarak piste çıkardı. Şimdi Connie Nino ile Johnny'nin arasında duruyordu. Eski numaralarıydı bu. Kız için şakadan birbirleriyle kavga ediyor, kıza kur yapıyorlardı. Johnny büyük bir incelikle Nino'nun sesinin kendisininkini bastırmasına, uğrunda mücadele ettikleri kızın kalbini sonunda kazanmasına izin verdi. Konuklar şimdi onları deli gibi alkışlıyordu. Connie, Nino ve Johnny birbirlerine sarıldılar. Konuklar bir şarkı daha istediler. Evin kapısı önünde duran Don Corleone ortada bir şeylerin döndüğünü hisseden tek kişiydi. Neşeyle davetlilerini kırmamaya çalışarak, ''Vaftiz oğlum bize şeref vermek için 3000 mili aşıp geldi.'' diye seslendi. ''Oysa ona içki ikram etmeyi kimse düşünmüyor.'' Derhal bir düzineye yakın içki kadehi Johnny Fontaine'e doğru uzatıldı. Johnny bütün kadehlerden birer yudum aldı, ardından vaftiz babasına sarılmak için koştu. Bunu yaparken yaşlı adamın kulağına bir şey fısıldadı. Don Corleone onu eve soktu. Johnny odaya girince Tom Hagen elini uzattı, Johnny ile tokalaştılar. ''Nasılsın Tom?'' dedi Johnny. Ama sesinde az önceki içten ilgi yoktu. Hagen bu soğuk davranış karşısında bir parça incindi ama üzerinde fazla durmadı. Babanın yardımcısı olmanın yarattığı güçlüklerden biriydi bu. ''Düğün davetiyesini alınca'' diyordu Johnny Fontaine. ''Kendi kendime vaftiz babam artık bana dargın değil'' dedim. ''Karımdan ayrıldıktan sonra size 5 kere telefon ettim. Her keresinde de Tom bana evde bulunmadığınızı ya da işinizin olduğunu söyledi. Bana öfkeli olduğunuzu anladım.'' Don Corleone sarı Strega şişesinden bardaklara içki dolduruyordu. ''Her şey unutuldu'' dedi. ''Şimdi senin için yapabileceğim bir şey var mı? Sana yardımcı olamayacağım kadar zengin ve ünlü değilsindir sanırım.'' 3. Ayrımın sonu. Sayfa 43.